Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Riyaz-ı Salihin'de geldiğimiz konu, öğüt verirken ya da nasihat ederken veya vaaz ederken ölçüyü iyi kullanmak la alakalı bir bölüm. Bunu anlamak için şöyle bir örnek vermekte fayda var. Sonra inşallah hadis-i şerifleri okuyarak da bunu anlamış olacağız. İnsanlar sağlık açısından sürekli hastalıklarla boğuşurlar. Hem hasta olmayayım diye sürekli bir mücadele yapılır, hem de hasta olununca hastalık gitsin, sağlık gelsin diye bir mücadele yapılır. Hayat böyle bir şey. İnsanların manevi yönleri de şeytanın üreteceği hastalıklarla sürekli mücadeleyi gerektirir. Nasıl insan hastalanınca doktor ona reçete yazıyor, gidip ilaçlarını alıp tedavi olup iyi olmaya çalışıyor. Aynı şekilde maneviyat açısından insan zafiyet gösterip hastalanınca da ona reçete yazılır. Hocalar yazar, alimler yazar, şeyh efendiler yazar. Hastaya doktor ne yazıyor? İşte şu antibiyotikti, şu ağrı kesiciydi. Hocalar da, alimler de veya evde anneler, babalar, dedeler, öğretmenler, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden reçete yazarlar. Ahlakı düzeltmek için, maneviyat için vesaire. Şimdi doktorun yazdığı reçeteyi, mesela işte 30 tanelik bir ağrı kesici hap veriyor. Nasıl bunu işte yemeklerden önce veya yemekten sonra bir tane, yatmadan önce bir tane, sabahleyin kalkıp işe giderken bir tane diye değerlendiriliyor. Tansiyon ilacı mesela, işte şu saatte her gün bir tane 5 miligramlık al deniyor. Nasıl 3 tane, 5 tane ilacı daha çabuk iyileşmek için aynı anda iç kurtul diye söyleyecek olsa doktor, belki hastanın zehirlenmesine sebep olacak. Bir hoca da, bir alim de, camide vaaz eden bir hoca efendi de veya çocuğuna nasihat eden baba da, anne de böyle bir kutu ilacı bir tutuşta ağzına koydurtan yanlış bir uygulama gibi bütün ayetleri, bütün hadisleri toplayıp böyle insanın önüne yığarak düzelmesini çabuk sağlamak için bir yanlış yapmamalı. Adım adım, nefes nefes, cümle cümle olması lazım ki bir bereket söz konusu olsun. Buna öğüt vermede, nasihat etmede ölçülü olmak diye bir başlık koymuş müellifimiz rahmetullahi aleyh. Buna dikkat edilmediği zaman kazanacak yerde kaybediliyor insan. Alfabeyi bir günde öğrenip yazar olmadığı gibi insanlar, ilk okula gittiği gün hemen okuma yazmayı öğrenip roman okumaya başlamadıkları gibi, ahlakımızın düzelmesi için de bir günlük ani bir şok eğitimin sonucunu beklemek mümkün değil. Nefes nefes, gün gün sabredecek insan, hoca, öğretmen, veli, anne, baba, dede, kimse bu işi üstlenen, o sabrın sonucunu Allah'ın lütfu ile görecek. Konumuz bu. Bununla ilgili hadis-i şerifler var. Şimdi bu hadis-i şerifleri okuyacağız ama önce Nahl suresinin 125. ayeti var. Teberrüken hem ayeti hem mealini okuyalım Hafız Salih.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك bil hikmeti vel mev'izatil haseneti. Sen Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hitap ediyor. Bize de duyurulmuş oldu. Hikmet nedir? Yerli yerinde oturmuş, aşırılık olmayan şey demek. Güzel öğüt belli. Yani dine bu şekilde çağrılır. Burada bir yanlış anlamayı önlememiz gerekiyor. Şimdi birisi birisini öldürüyor. Nauzu billah. Biz de geldik, silah çekmiş, hedef almış, isabet ettirememiş, öbür carcuru boşaltmaya çalışıyor. Güzel öğütle lütfen yapmayınız gibi diyecek halimiz yok orada. Orada bir can gidiyor. Orada polisiye tedbirler alınacak. Daha betere dönüştürmeyecek kadar bir alttan alınır belki ama yani güzel öğüt. Çocuk yetiştirmede, komşuluk ilişkilerinde, ilk defa ortaya çıkan bir yanlışlıkta, karşı tarafımızın alttan aldığını görünce alttan alarak, yoksa trafik kazasında maazallah can pazarına dönmüş, orada güzel güzel nasihat edelim diyecek. Yani bu bir enayilik çeşidi olur. Bunun akılda yeri yok. Nerede? Normal aile ilişkilerinde, eğitimde, camide, Hoca Efendi'nin konuşması başka, bir emniyet müdürünün konuşması başka, savcının başka, hakimin başka, muallimin başka. Yani her şeyi yerli yerine oturtmak hikmettir zaten. Yoksa bir öğretmen polis gibi davranırsa, bir savcı da anaokulu öğretmeni gibi davranırsa bu hikmetsiz bir iş olmuş olur. Bundan fayda göremeyiz. Bunu emretmiyor dinimiz. Evet. Şimdi 700. hadisi şerifi okuyalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait bir hatırasını bir sahabiden dinleyeceğiz inşallah.
Ebu Vail Şakik İbni Seleme şöyle dedi. İbni Mes'ud radıyallahu anh bize perşembe günleri vaaz ederdi.
Şimdi Ebu Vail kim bu? Ebu Vail yani tabiinden biri. İbni Mesud'u gördüğüne göre. İbni Mesud kim? Ashab-ı kiramın büyüklerinden, Allah ondan razı olsun, ilk 7 Müslümandan birisi. Ta o çile günlerinin Müslümanı. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olmadığı bir zamanda Müslümanlara vaaz ediyor. Diyelim ki camide vaazlar oluyor ya, perşembe günleri vaaz ediyormuş. İnsanlar da şimdi ne kadar hoşlanıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ilk ashabından birisi. Demek ki vaaz ediyor, rağbet var insanlarda böyle bir şeye. Bunlar da çok olmasını istemişler.
Adamın biri ona, Ebu Abdurrahman, keşke bize her gün vaaz etsen dedi.
Yani bu arzu güzel bir arzu mu?
Güzel.
Her gün bir sahabi mesela, ben şimdi bir sahabi bulsam, sen bir sahabi bulsam, Hasan Hoca duysak ki filan yerde bir sahabi var. Haftada bir yeter mi bize zannederiz? Her gün, her saat hatta
çıkmayı, sürekli anlatsın.
Sürekli o konuşsun. Biz uyandıkça gider dinleriz, düşünürüz. Bu zat da öyle düşünmüş.
İbni Mes'ud ona şunları söyledi. Sizi usandırmamak için her gün vaaz etmiyorum.
Sizi usandırmamak için.
Evet.
Demek ki sahabi o kadar İslam'ı anlatmaya heyecanı var ama abartmıyor. Evet.
Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bıkıp usanmayalım diye dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı.
Bunun altını çiziyormuş gibi bir daha oku. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinlemeye istekli olduğumuz günleri kollardı. Hangi meselelerde? Böyle bir vaaz edecek. Uygun mu? Bak yoksa bir olay olmuş, o olay hakkında yorum yapacak Efendimiz gün kollamıyordu o zaman. Acil vaka ayrı ama normalde bir nasihat edecekti sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Uygun bir ortam olup olmadığını kolluyordu. Bu sünnet demek ki. Mesela evde çocuklara nasihat eden babayı hayal edelim. Anneyi hayal edelim. Anneyi niye dinlemek istemez çocuklar? Şimdi baba olmaz oğlum böyle deyince çocuk oturuyor. anne olmaz oğlum dese daha fazla yapıyor onu çocuk. Niye? Çünkü anne sabahtan akşama kadar hep söylüyor bunu. Artık çocuğu doldurmuş kulağını, ne kadar söylersen söyle bir etki etmiyor. Babayı çocuk çok görmediği için akşam görüyor. Baba da her gün söylese babayı da dinlemeyecek sonra. Demek ki insanların dinleme kapasitesini çocuk da olsa, büyük de olsa doldurmamak lazım. Şimdi bu psikolog değil mi Hatip? Yani bilmiyorum, buna psikolojide bir, daha çok pedagoji konusu bu değil mi? Bir başlık böyle açıp da buna da bir, yani bir pedagojik bir kural olarak da dikkat etmek lazım. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna dikkat ediyormuş demek ki. İbn-i Mesud gibi bir sahabenin haberiyle bunu öğreniyoruz. Ben özellikle anne ve babaların bu hususta bedava yıprandıklarını düşünüyorum. Şimdi ben kendi babamdan bakıyorum, kendi annemden bakıyorum, kendi çocuklarıma da dönüp bakıyorum. Çok yoğun tekrar ettiğin şeyle bir defa şöyle söylediğin şey aynı. Sonuçta aynı. Yani bir baba mesela ders çalış, ders çalış. Bak öğretmen beni çağırırsa olmaz oğlum, mahcup olurum. Bunu 10 defa söyler en fazla. 11. de hani diyorlar ya bir kulaktan girip öbür kulağından çıkar. Hiç etki. Gerçi bir kulaktan girip öbüründen çıksa nimet beyne uğrar o arada bir dalga filan. Hiç girmiyor kulağından çocuğun. Niye? Ne diyeceği belli babanın zaten. Bunun için taktik değiştirmek lazım. Her zaman konuşmamak lazım. Mesela çocuğun kulağı annesinden yemek hazır diye bir laf bekliyor. O esnada sen nasihat etmemelisin. Yetehavvelu diyor ya. Yani bir planlama yapması lazım. Çocuk rahat oturuyor. Oyuncak derdi yok. Yemek derdi yok. O zaman söyleyeceğim bir söz değerli. Yani ne deniyor? Puntosunu oturtmak mı?
Ağını kollamak denebilir.
Şimdi modern bir ifade. Ağını kolluyorsun. Burada sahabi üzerinden, Allah ondan razı olsun, din anlatan, ahlak anlatan bir kimsenin fırsatları ve sebepleri iyi değerlendirmesi gerektiğini anlıyoruz. Burada bir şey diyeceksen mikrofonu al.
Hocam bununla alakalı Anadolu'da bir söz söylenir. Yani az söyleme arsız edersin, çok söyleme yüzsüz edersin diye.
Bir daha söyle şunu, yavaş bir şey. Hocam, güzel bir söz bu. Az söyleme
arsız edersin, çok söyleme yüzsüz edersin.
Yüzsüz edersin, güzel, doğru. Çok söyleyince yüzsüz oluyor. Onun için misafirlikte de böyle değil mi yani? Haftada bir misafirliğe gittin mi kapıyı vurmadan giriyor. O da ne zaman gene geldiler düşünüyor. Ama yılda sene 3 defa 5 defa değil de 3 senede bir defa gittin mi aranıyorsun, bekleniyorsun. Evet, bu çok önemli. Bu din öğretirken de önemli. Şimdi mesela bir imam efendi kardeşimize bir bakalım. Camide insanlar cumayı bekliyorlar. İmam efendi içeride kürsüde. Eğer ben niye burada oturuyorsunuz siz? Hoca vaaz ediyor ya dediğimde ne diyeceğini biliyorum ben. Ya gene aynı şeyleri anlatacak. Diyorsa eğer cemaat, kabahat kimde Salih Hoca burada?
Hoca efendi.
Hoca efendi de. Ne kadar doğruyu söylüyorsan söyle, bir planlaman olmadığını, hazırlanmadan geleceğini, yeni bir şey söylemeyeceğini anlıyor demek ki. Adam doğru dürüst, duyduğu da yok, hocanın ne diyeceğini biliyorum diyor. Halbuki dede sen kulağın duymuyor, nereden anlıyorsun? 10 senedir bu köyde o adam, bu camide. Hocanın demek yenilenmesi lazım. Gerekiyorsa 3 tane cübbe kullanacak hoca, biri beyaz, biri siyah. Farklı cübbeyle çıkacaksın camiye ara sıra ki bir dikkat çekeceksin. Mesela birinde ben imam olsam ne yapardım mesela? Sen inşallah imam olacaksın. Talha Hoca gibi sen de oraya oturdun. Yakında sen de imam olursun inşallah. Şimdi her hafta böyle bir hoca aynı şeyi anlatacak diyor. Ben oturur, küçük bir aşir-i şerif okurum. Ondan sonra başlarım vaaza. Bir değişiklik olsun. Ezana 3 dakika kala. Cemaat konuşmam bitti. Şimdi size bir aşir-i şerif okuyayım, dinleyin beni derim. Bir değişiklik. İnsanoğlu değişiklikten haz alıyor. Yani bunu imam efendi yapmak zorunda. Ne yasal engel var, ne dini bir mani var. Yani bir himmet meselesi bu. Bir gayret edeceksin, Allah-u Teala da bereket verecek. Burada Allah İbni Mesud'dan razı olsun, ne kadar güzel bir not bize ulaştırmış oldu. Demek ki sebepleri iyi kollayacağız. Ben burada hem hoca efendilerin bu konudaki hassasiyetlerine önem veriyorum. Tabii şimdi bana ne diyeceklerini tahmin ediyorum Hafız Salih. Ya öyle değil, bu millete ne anlatırsan anlat dinlemiyor, öyle değil. Ne anlatırsan anlat dinlemiyor değil. Biz bir defa anlatırız, ister anlasınlar ister anlamasınlar ama biz çalışmak zorundayız. Mesela bayram vaazlarını insanlar dinlemek istemezler. Saate bakarlar, caminin dışında bekliyorlar. Ne diyeceği belli. Ananızı babanızı elini öpün. İşte kabir ziyareti yapın. Ya bunları da söyle belki ama ey Müslümanlar, size farklı bir hadis okuyacağım. Şu hadis-i şerifi dinleyin de o gün insanlar farklı bir şey dinlesinler. Yani dinin içinde elbette kalınılacak ama bir yenilik, taze boya, bir heyecan, bir renk ortaya çıkmalı. İnsanoğlu böyle istiyor. Yani hiçbir kusuru olmasa da bu koltuklar yetti ya, en azından bir kaplayalım bunları deniyor. Yani evdeki koltuk eskimese bile insan onu görmek istemiyor bir daha. Nerede kaldı ki bir vaizi niye dinlesin gibi düşünüyoruz biz. Yani bu demek ki sadece bizim sorunumuz değil. Ashab-ı kiramın zamanına ait de böyle bir dert varmış demek ki.
Onlarda bile bıkkınlık oluşabiliyormuş.
İnsan ama onda, o da insan. O da insan. Sen kendinden düşün Hafız Salih. Şimdi Kur'an okumak sana ne kadar lezzet veriyor değil mi? Her gün aynı saatte başlayıp 5 saat Kur'an okusan bir hafta sonra o heyecanı taşır mısın? Ama sahabi nasıl taşıyordu ya? Sahabi atlayıp gidiyordu cihada. Dünya değişiyordu. Geldi mi yeniden doğmuş gibi oluyordu. Ölümle burun buruna geliyordu. Tarlaya gidiyordu, yoruluyordu, hurmaları topluyordu. Yani bir hareketlilik, monotonluk var ya, bir bela çeşidi. Onun için yaşlılar emekli olunca daha çabuk hastalanıyorlar. Belki bünyeleri de zayıflıyor ama yani hasta olmaktan başka da işi olmuyor zavallının gibi duruyor o zaman. Bu tam psikoloji konusu. Bunu hatibe evet,
ilgilensin.
Hocam. İlgilensin, bununla ilgilensin. İkinci olarak da demek ki nasihatı, vaazı, din ve ahlak anlatmayı bir planlamayla, dengeyle yapmak sünnettir. Peygamber sünneti olduğu ortaya çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. Açıp kitabı öyle, ya Allah bugün size şurası rastladı deyip 10 sayfa okuyup gitmek yerine, mesela yine İmam Efendi'den de konuşalım. Şimdi Anadolu tatil köyüne döndü baştan sona kadar. Mesela Çorum'a gidiyorsun şimdi. Çorum'da şu anda ne varsa Ağustos ayında 5 katı var insanlar. Değil mi? Sizin Turhal öyle değil mi Hasan Hoca? Şimdi 10 kişi varsa bir sokakta yazın 30 kişi oluyor. Güzel. Şimdi oradaki bir imam efendinin şimdi yaptığı vaazla, ya bir sürü yeni gençler geldi tatil diye, Ağustos ayında yaptığı vaazı değiştirmesi gerekmez mi? Yani aynı vaazı niye yapacaksın ki? Camide 5 kişi vardı. Şimdi 30 kişi oldu onlar. Yani caminin boyasını yenilemekten önce içindeki ruhu, heyecanı yenilemek gerekiyor. Çocukların eğitiminde de aynı bu. Büyüklerin eğitiminde de aynı. Bir planlama ile din anlatılması, şartların dikkat edilmesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğunu İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Bir önemli husus daha bu hadis işaret ediyor aleyhissalatü vesselam. O da nedir? Allah sürekli yapılan işleri daha çok seviyor demek ki. Her perşembe diyor bak. Her perşembe ifadesinden ne anlaşılıyor? Abdullah İbni Mesud demek ki bir her perşembeyi oturtmuş. Haftada bir olunca insanlar 7 gün olsun düşünmüşler bunu. Zaten hadis ne buyuruyordu? Afdalul amali edvemuha. Amellerin en güzeli sürekli olandır. Ve inkalle velev ki az olsun. Evet, çok mübarek bir hadisi şerif. Yani bunu tembellik aleti yapmamak lazım tabii. Yani çocuk üzülmesin diye 10 senede ona abdest almayı öğretmeyeceğiz. Bu şeytana alet olmak olur. Öyle değil tabii. Ya burada haftada birden ve bir planlamadan söz ediliyor. Yani tembelliğimizin bahanesi yapılacak bir hadis-i şerif değil bu. Allah-u Teala'dan bunun feyzinden istifade edip amel etmeyi de bize nasip etsin dileriz. Evet, 701. hadis-i şerifi oku Salih Hocam.
Ebul Yakzan Ammar İbn Yasir radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim dedi. Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir.
Bak çok güzel, bir daha oku.
Bir adamın namazı uzun kıldırıp,
yani ne demek? Mesela cuma namazını inna a'tinakel kevser fesalli li rabbike venhar inne şaneke ve lebter Allahu ekber. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sureyi okudu?
A'la suresini, Gâşiye suresini.
Gâşiye suresini, A'la suresini. Kevser'in aşağı yukarı 10 katı değil mi o? Tam 10 katı.
En az 10 katı.
Yani ikinci rekatta sayarsak 20 katı ediyor. O çünkü ikinci rekatta mecburen İhlas suresini okuyor. Aynı adamın hutbesi bitmiyor ama. Hutbe uzayıp duruyor. Diyanet o kadar bastırıyor 10 dakikayı aşmasın hutbeler diye. O ilanlar, duyurular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dakikada derdini anlatan konuşmacı, namazda huzur bulup rahat namaz kılan imam istiyor. Hadis açık mı burada?
Çok açık.
Bunu yapabilen mümin demek ki güzel, güzel, yani iyi iş yapıyor. Bu cami imamlarına da konuşuyor. Babalara da, annelere de konuşuyor. Öğretmene de konuşuyor. İmam Hatip Lisesi'ndeki öğretmene de. Hepimize konuşuyor. Sünnet hepimizin, peygamberinin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hutbeler öz pratik olacak. Namazlar rahat olacak. Aksi olursa bu bir bid'at. Aksi bid'at. Peki Kevser suresiyle cuma caiz değil mi? Caiz. Ama ne arıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dini anlamış imamdan söz ediyor. Din anlamış bu adam.
Bir de hocam hutbeyi çok uzun tutunca da artık Kevser'le kıldırıp bir an evvel bitsin oluyor.
Tabi biri birinin hakkını kısmış oluyor çünkü orada. Evet. Bir daha okuyalım şimdi.
Bir adamın namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesmesi dini iyi bildiğini gösterir.
İyi bildiğini gösterir.
Bu sebeple namazı uzun kıldırıp hutbeyi kısa kesiniz.
Müslim'de hadis-i şerif bu. Emri çok açık mı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Apaçık. Apaçık. Hutbe, yani konuşmayla insanların vaktini almayacak. Ya o insanlar çok şey öğrensin. 10 gün çalış bir hutbe için. 7 gün çalış. 10 cümlede, 2 dakikada anlatacağını anlat. İnsanlar da uyumasın hutbede. Yani vaazı saatlerce tutmak bir maharet değil demek ki. Yani mesela bir hoca çıkıp 4 saat konuşurum Allah'ın izniyle dediği zaman aslında kapasitesizliğini gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir paragrafta anlattı derdini. Ömer radıyallahu anh'ın 5 sayfalık konuşmasını hiç duydunuz mu? 2 kelime söylüyor. Taşlar bile onu dinliyordu. Develer bile anlıyordu dediğini. Çünkü samimi söylüyor. Riya yapmıyor. Edebiyatla meşgul değil. Vakit doldurmaya çalışmıyor. İyi alim, iyi öğretmen, iyi anne baba böyle olmalı. Böyle olmalı. Rabbim amel etmeyi nasip etsin. Bir sonraki hadis-i şerife geçelim.
Muaviye İbni Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen yerhamukallah dedim.
Aksırmak nasıl? Yaptı. Müslüman ne yapar aksırın birisini görünce? Yerhamukallah denir. Değil mi? Sünnet. Yani bunu tekrar edelim. Mesela sen aksırdın.
Elhamdülillah.
Elhamdülillah dersen, evet. Bir Müslüman olarak ben ne diyorum? Yerhamukallah diyorum. Sen ne diyorsun?
Yehdikumullahu
ve yuslihu baleküm diyor. Sünnet mi bu? Pek mühim sünnet. Aynı anda 3-4 defa yaparsa adam bunu, Allah sana afiyet versin diyoruz. Dördüncü de yapmıyoruz. O sünnet değil. Yani öksürüğü tutuyor insan, gıcık oluyor. Akşama kadar sana biz dua edecek halimiz yok oluyor o zaman. Evet, namazda aksırmış adam. Yeni Müslüman. Yanındaki sahabi de yerhamukallah diye namazda cevap vermiş ona.
Cemaat bana dik dik bakmaya başladı.
Şimdi namaz kılıyorlar. Namazda herkes çünkü yanlış bir iş yaptı.
Bunun üzerine vay başıma gelenler. Yahu bana niye öyle bakıyorsunuz?
Deyince adam sünnete uyduğunu zannetti ama.
Evet. Deyince de ellerini uyluklarına vurmaya başladılar.
Nasıl? Böyle uyluklarına.
Yani namazda hala konuşuyor o zaman.
Evet.
Onların beni susturmaya çalıştıklarını görünce kızdım ama yine de sustum.
Ama şimdi eyvah yanlış bir iş mi yaptım, namazda bağırıyor. Sanki böyle bir afet varmış gibi. Adam yeni öğreniyor namazı. Aklınca da bir sünnete uydu gibi düşünülüyor. Ha.
Anam babam Resul-i Ekrem'e feda olsun sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ondan önce ne de ondan sonra kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Vallahi beni ne azarladı, ne dövdü, ne de sövdü. Namazı kıldırıp bitirince bana bu ibadetin adı namazdır.
Bak namaz... şimdi bir dakika. Burayı güzel siyah puntolu yarı. Nasıl şimdi cahili eğitiyor? Nasıl bir eğitim yapıyor? Bak namazda ne yapıyorsunuz falan böyle işaretler yapan bir adam. İlk defa Medine'de belki dün Müslüman oldu. Herkes gibi o da kaldırdı. Namaz millete bakıyor, ne yapıyorsa onu yapacaklar. Şimdi görmüyoruz mu böyle yeni namaza başlayan? Şimdi bak ona nasıl bir babanın, bir annenin çocuğuna davrandığı gibi davranıyor. Cümleleri basarak oku.
Bu ibadetin adı namaz.
Bir, buna biz namaz diyoruz.
Namaz kılarken dünya kelamı konuşulmaz.
Ha, çıt yok.
Çünkü namaz tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktan ibarettir dedi veya buna benzer bir şey söyledi.
Yani Subhanallah denir, Elhamdülillah denir, Fatiha suresi okunur. Namazda sadece bunlar yapılır. Vay anam yandım eyvah filan. Böyle bağırılmaz namazda buyuruyor.
Ben de ya Resulallah ben yeni Müslüman oldum. Allah Teala İslamiyet'i gönderdiği halde hala kahinlere gidenlerimiz var dedim.
Yani büyücüye, sihirbaza, kahinlere gidenler var.
Bana sen kahinlere gitme buyurdu. Ben tekrar aramızda uğursuzluğa inanan adamlar var deyince de bu onların gönüllerinde hissettikleri bir duygudur. Bu duygu onları işlerinden alıkoymasın buyurdu.
Bu arada da aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muaviye İbni Hakem Es-Sülemiye ne yapmış oluyor? Büyü hakkında, uğurluluk, uğursuzluk hakkında da genel bilgi vermiş oluyor. Şimdi burada çok tatlı bir eğitim dökümanı var Salih Hoca. Ne bu eğitim dökümanı? Yani ilk Müslüman olmuş, ben yeni Müslümanım ya Resulallah diyen birisi geliyor namazda herkes gibi namaz kılarken konuşuyor. Ashab-ı kiram onu gözleriyle böyle ok atar gibi yapıyor. Çünkü ashab-ı kiram sağlığında namazda konuşulur mu hiç ya? Hiç namazda konuşulur mu? Sonra böyle uyluklarına vurup işaret etmek istiyorlar ona. Onların da bir kısmı zaten namazı yeni öğreniyor. Herkes yeni Müslüman. En eskisi 10 seneliktir orada. En eskisi. Çünkü namaz kaç senedir kılınıyor ki? En eskisi 10 seneliktir namazın. Dolayısıyla bir tam eğitim örneği burada görüyoruz. Namazın önemini bu hadis-i şeriften öğrendik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, merhametini gördük. Cahile yani bilmeyene, çünkü bizde cahil başka manaya kullanılıyor. Halbuki herkesin bir cahillik var. Benim bilmediğim şeylerin cahiliyim ben. Hatibin bilmediği şeylerin cahilidir hatip. Yani hepimizin bir cahil olduğu bir alan var. Hasan Hoca'nın Kur'an talimi çok iyi. Tamam, iyi Arapça belagatı var mı Hasan Hoca'nın? Yok, demek ki bir alanda cahil olabiliyor insan. Cahil olana cahilliğinde merhametli davranmak sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mühim sünnetlerinden birisidir. Tabii ki cahil, cahilliğine inat ederek yani sanki çok iyi bir işmiş gibi cahilliğini savunuyorsa ona da merhamet edecek halimiz yok. Ve kahinlere yani gelecekten gizli şeylerden haber verenlere gitmek haram demek ki. Bu hadis-i şerif onu öğretiyor. İki, bir husus daha var. Uğur veya uğursuzluk Müslümanın takıntı yapacağı bir şey değil demek ki. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu iyice burada bize öğretmiş oluyor. 703. hadisi şerifi de okuyalım.
Hayrbat İbn-i Sariye radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize çok tesirli bir öğüt verdi. Bu öğütten dolayı kalpler ürperdi, gözler yaşardı diyerek devamı ve tamamı sünneti koruma bahsinde geçen hadisi rivayet etti.
Evet, bu hadis 159. hadiste geçti. Onun için tekrar burada şerh etmeye gerek yok. Peki Nevevi rahmetullahi aleyh daha önce koyduğu hadisi niye bir kere daha koyuyor? Yani konu bütünleniyor burada. Kitabı şişirmek gibi bir derdi yok. Çünkü Nevevi rahmetullahi aleyh bu kitabı böyle oturup Müslümanların hayat düzeni kurmak için böyle hatmeder gibi okuyacaklarını düşünerek yazdı. Öyle de oldu elhamdülillah. Burada bu konu bir gerekince onu bir daha oturup rahmetullahi aleyh bir kere daha yazmış. Bazen 3 defa, 5 defa aynı hadisi zikrettiği olabiliyor. Bütün hadis kitapları böyledir. Allah-u Teala'dan dinlediklerimizle ihlaslı ameller yapmayı bize nasip etmesini dileriz. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.